19 Mart 2024 Salı saat 19. Now ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim, acı haber. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyon bölgesinden geldi. Bölücü terör örgütünün sızma ve saldırı girişiminde bir askerimiz şehit oldu. 4 askerimiz yaralandı. Şehit askerimiz Tabip Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bu arada operasyonlar da sürüyor. Hastanede tedavi altına alınan yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bugün etiketimiz azıcık. Ve sandığa da son 12 gün. Bakalım neler olmuş.
Hayat pahalılığıyla mücadelenin önceliklerimizin başında yer aldığı ekonomi programımızı zor şartlarda uygulamayı sürdürüyoruz.
Artık emeklinin, emekçinin, esnafın sesini duyun. Yoksa biz yokuz demenin zamanı geldi. Bunu demeyenlerin bundan sonra acı reçeteyi içeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.
Muhalefet 1 Nisan'dan sonra ekonomi daha kötüye gidecek diyerek emekliye, çalışana, esnafa sandıkta hesap sorun diye seslenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti ekonomi programını sabote etmekle suçladı.
Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak bu programı sabote etmek için çalışanlar var.
Sen et yiyemeyen emekliyi gördün mü Sayın Erdoğan? Elinde peynir olmayan emekliyi gördün mü? Ben gördüm en düşük emekli maaşını. Asgari ücrete getir.
31 Mart'ta siz emekliler olarak gücünüzü gösterin. Siz Türkiye'nin en büyük ittifakısınız. En güçlü ittifakısınız.
Emeklilerin durumu Artvin ve Rize'de Özgür Özel'in, Antalya'da Akşener'in gündemindeydi. Erdoğan deprem konutlarının anahtar teslimine Ankara'dan katıldı.
Dairenizi gördünüz mü?
Şu an görmedik. Gördük, evet, çok güzel.
Evini görmeyen depremzedeye AK Parti milletvekili Vahit Kirişçi gördüm dedirtti. Muhalefeti DEM Parti ile işbirliği üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğansa DEM Parti seçmenine sıcak mesajlar gönderdi. Özgür Özel Erdoğan'a yeniden refah göndermesi yaptı.
Belediyenin kapısından giremez diyen ırkçı, faşist zihniyetten asla olmadı. Teröre ve şiddete bulaşmadığı, bu millete ihanet etmediği sürece hangi partiye oy verirse versin herkesi bağrımıza bastı.
Yeniden refah ayrıldı. Necmettin Hoca'nın oğlu o. Ayrılana kadar iyiydi. Şimdi diyor ki ip cambazı bu. Zübük bu. Dolandırıcı bu. Dün met ettiğine bugün küfredenden, yol yürüdüğünü iftira atandan bir şey olmaz.
Yeniden Refah Partisi seçim otobüsüne saldırmaya başladılar.
Gördüğünüz çirkin saldırılar yapılıyor. Nasıl seçim yapacağız? Nerede seçim güvenliği?
Trabzon'da Yeniden Refah Partisi'nin, Bursa'da İyi Parti'nin seçim otobüsüne yapılan sprey boyalı saldırı, Karadeniz turuna çıkan Özgür Özel'in Trabzon'da da seçim otobüsüne taşlı saldırı oldu. Otobüsün camları kırıldı. AK Parti ile pazarlık iddiaları için montaj diyen Gökhan Zan'la ilgili TİP Başkanı Erkan Baş, gazeteci Murat Sabuncu'ya konuştu.
Ben bu seçimi kazanamazsam da kendi geleceğimi düşünmem gerekir gibi bir takım ifadeleri de bizim arkadaşlarımıza söylüyor.
Gökhan Zan adaylıktan çekinmeyeceğini söyleyip hakkındaki rüşvet pazarlığı iddialarını yargıya taşımıştı. Suçladığı Lütfü Savaş'ta iddialarda ismi geçen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal da kamuoyuna yansıyan ses kayıtlarıyla ilgilerinin olmadığını açıkladı.
Efendim, Charles Bukowski diyor ki insanlar mutlaka değişir. Genellikle de hiç olmayacaklarını söyledikleri şeye dönüşürler. Şimdi gördünüz mü daireyi? Şu anda görmedik diyor kıymetli vatandaşımız da ve uyarıyorlar, gördük de. İllüzyon ekonomisi, illüzyon siyaseti bu işte. Bu. Evet, son 12 gün dedik sandığa ve devam edelim. Bir yandan polemikler de sürüyor. En ışıltılı, en sert polemiklerde Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan arasında geçiyor. Erbakan'dan Erdoğan'a böyle bir şantaj bu millete sökmez.
Sarılacağı tek bir dal kalmış, iktidar partisinden aday seçmezsen hizmet gelmezmiş. Bu siyasi şantajın dik alasıdır. Millete şantajdır.
Kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ya sizin bizim paçamızda ne işiniz var ya?
Oyların kar topu gibi eridiğini görüyorum. Kalemiz dedikleri yerlerde zorla derleme, toplama, yoklama alarak insan getirmelerine rağmen miting meydanlarının bomboş olduğunu görüyor. Nereye gitse açlığa mahkum edilen emekli, çiftçi, köylü tepki gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan arasında meydanlardaki söz düellosu giderek sertleşiyor. Yeniden Refah Partisi'nin ayrı adaylarla seçime girmesine tepki gösteren Erdoğan'a "oy yoksa hizmet yok" sözleri üzerinden yüklendi Erbakan.
Millet istediği adayı, istediği partiyi seçer. Siz de devlet olarak hukuk çerçevesinde, yasalar çerçevesinde o ile, o ilçeye, o belediyeye gereken desteği vermek mecburiyetindesin.
Biz kaybedince kazanacak olanlar kim? Tabii ki tek parti faşisti CHP. Onun tescilli ortağı haline dönüşen DEM.
Böyle bir şantaj bu millete sökmez.
Erdoğan'ı seçmeni şantajla suçlayan Erbakan, AK Parti'nin oylarının eridiğini ve bu yüzden oy karşılığı hizmetle tehdit ettiğini söyledi. Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kasım Gülpınar da AK Partili Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü yolsuzlukla suçladı.
Halk bir taraftan Ramazan günü nasıl et alacağım, nasıl işte süt alacağım, nasıl pazardan alışveriş yapacağım derken birileri 50 bin liralık maliyeti olan canlı yayını 500 bine fatura etmiş devlete.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin de adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçim propagandası için belediye kasasından bazı ulusal yayın yapan televizyon ve gazetelere 30 milyon lira harcadığını sosyal medyadan tek tek fatura yayınlayarak duyurmuştu Yeniden Refah Partisi. Şanlıurfa adayı Kasım Gülpınar da devletin parasını harcıyorlar diyerek tepki gösterdi.
Ortak canlı yayın frekans dağıtımı yazmışlar 500 bin lira. Biz aynı şeyi yaptık 50-60 bin civarında. Stüdyo program bedeli 300 bin lira yazılmış, biz 12-13 bin liraya yapıyoruz. Hiçbir ulusal gazeteye, gazeteciye bundan sonra para aktarılmayacak. Bu Urfalı'nın parası.
Şimdi bununla ilgili haberleri göreceksiniz. İktidar partisinden olsun diye önerisi var. Hatta önerisi değil, bayağı bir dayatma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yoksa hizmet gitmez diye. Aslına bakarsanız bunu kendisi yalanlıyor. Yani kendi kendini yalanlıyor. Birazdan göreceğiz. Bu denge gayet iyi aslına bakarsanız yani. Bunu birazdan kanıtlayacağım size. Kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar. Efendim, SGK azıcık adil olsaydı herkesi askerlik borçlanmasıyla EYT'li yaparken asker, polis ve memuru ayırmazdı. Biz de bu cennet vatan için askerlik yapmadık mı diyor. Bu arada Jimmy'yi bulamadım. Sürekli yer değiştiriyor. Ben de azıcık şaşırdım. Bugün etiketimiz de azıcık. Ve tabii memurlar da kendilerine 3600 sözü verildi ek gösterge. Biliyorsunuz esnaf 7200'e inecekti. Onlarda da ses yok. Bu arada seyyanen zam memur emeklilerine verilmedi. Polis emeklileri haberi var zaten. Birazdan geliyor. Evet, şimdi geçelim bir başka tartışma konusu. O da İsrail'le ticaret. İsrail'le ticaret Erdoğan'ın peşini bırakmıyor.
Ticaret tam gaz devam ediyor. Sayın Erdoğan durmadan hamaset yapıyor ama fiiliyatta hiçbir şey yapmıyor.
Ticareti kesin, ihracatı kesin, Malatya'daki Güvecik Radar üssünü kapatın, Amerikan İncil'in üssünü kapatın. Bu millet sizden bunu bekliyor.
Seçim meydanlarında söylenenlerden açılan pankartlara İsrail'le ticareti kesin tepkilerinin odağında iktidar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ise sınıfta kaldılar diyerek eleştirdiği Batı ile birlikte İslam ülkeleri var.
Hadi gidip İsrail'le savaşamadık ama en azından o Gazze'deki masum sivillere gıda yardımı da ulaştıramıyoruz. Hani biz dünya devletiydik, hani bölgesel güçtük. Bırakınız onlara yardım ulaştırmayı, biz şu anda ticaretimizle, ihracatımızla Siyonist İsrail rejimine halen daha mal tedarik etmekle meşgulüz. Bu ne büyük bir ayıptır.
Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte İslam dünyası da çok iyi bir sınav veremedi.
Bakın Malezya, İsrail'e sevkiyat yapan gemilerin Malezya limanlarına uğramasını yasakladı ya. Türkiye ne yaptı? Ben buradan Sayın Erdoğan'a soruyorum. İsrail'e karşı hangi yaptırımı uyguladınız ya? Cevap veremez bakın. Yok çünkü. Sıfır. Ne yapıyor? İslam alemine çağrıda bulunuyor. Türbünde değilsin ki İslam alemine çağrı yapıyorsun. Sen İslam aleminin içindesin. Hollanda bile F-35 parçalarının İsrail'e satışının yasaklanmasıyla ilgili bir mahkeme kararı çıkarttı. Çünkü bu da insanlık suçu işleniyor dedi.
Muhalefet Filistin davasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikiyüzlü davranmakla suçluyor. İyi Partili Lütfi Türkkan da İsrail'le ticaretin hız kesmeden devam ettiğini son 3 aylık verilerle ortaya koydu.
Son 3 ayda İsrail'den tam 350 milyon dolarlık mal almışız biz. 1 milyar 200 milyon dolarlık mal satmışız. Kim satmış? Hem vallahi hem billahi Gazze diye ağlayanların çocukları, akrabaları, tanıdıkları, arkadaşları, yandaşları.
Ramazan'da Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya girmesinler diye Mescid-i Aksa'nın etrafına çevirdikleri dikenli teller Türkiye'den gidiyor.
Muhalefet iktidara İsrail'e karşı yaptırım çağrılarını sürdürürken, ticareti durdurun derken Tel Aviv yönetimi katliamlarının dozunu artırıyor. Netanyahu yönetimi Refah'a saldırı emrini verdi. Savaş uçakları gece boyu sivilleri bombaladı. En az 14 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
İsrail insanlık suçu işliyor, bir soykırıma girişmiş durumda. Bizimkiler sadece laf üretiyor. Bakın. Buradaki eleştirileri duydunuz. Onların daha ötesi var. Güney Afrika'nın girişimiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor şu anda İsrail. İsrail yargılanıyor şu anda. Güney Afrika'nın girişimiyle. Şimdi biz niye orada yokuz? Çünkü biz bu Uluslararası Adalet Divanı'na taraf değiliz. Tanımıyoruz biz. Tamam ama tanımasak bile dosya dahilinde bir süre için taraf olmak ve müdahil olmak mümkün. Bunu yapanlar da var. Peki Ankara bunu yaptı mı? AK Parti hükümeti, Cumhur İttifakı bunu yaptı mı? Hayır, bunu da yapmadı. Bunu da yapmadı. Ama diyorlar ki delillerimiz var. İşte bu deliller dosyaya giriyor mu? Biz hiçbir şekilde bu konunun içinde değiliz ki. Geçici statüyle bile dahil olmadık biz. Ama konuşuyorlar. Bunları görün. İnternetten filan da araştırın. Bakın uluslararası hukukta bu işler nasıl oluyor. Bakın yani. Evet. Kıymetli izleyicilerimizden efendim staj çıraklık mağdurları biliyorsunuz. Ben de diyorum ki biliyorsunuz hafta sonu onlar stajyere müjde olmaz, çırağa müjde olmaz dediler. Ben de diyorum ki siyasetçiye vefa olmaz, kalfaya ustaya olur. Ücretli öğretmenler artık yaşayamıyorlar. Açlıkla karşı karşıyalar ücretli öğretmenler. Dünya kadar mesaj var. Evet devam ediyoruz efendim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a İstanbul daveti buyursun gelsin.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz verdi bize. Gittik kredi çektik. EYT çözüldü diyorlar ama başkan çözülmedi.
Bak sesini başkan
fotoğrafını. Tamam sesini duyuyoruz.
Savcı gibi her gün açıklama yapıyor Adalet Bakanı. Üzülüyorum onun haline. Bakın 17 tane bakan İstanbul'da siyaset yapıyor. 17 tane bakan. Artı aday etti 17 artı 1. Ama bir kişi daha var, o da geliyor, yakındır, gelecek. Bekliyoruz vallahi, gel, bekliyoruz. Buyursun gelsin.
Bakanların seçim turlarını hatırlattı. Gittiği her şehirden İstanbul mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da İstanbul'a davet etti Ekrem İmamoğlu. Erdoğan ise Murat Kurum'un da yer aldığı Ulaştırma Bakanlığı'nın metro açılışına Ankara'dan canlı bağlandı. Para sayma görüntüleriyle ilgili konuşan Erdoğan'a İmamoğlu'ndan kumpas yanıtı geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı eserler ve hizmetlerle değil, nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleriyle anılmaktadır.
Anladılar ki biz bu adamla boy ölçüşemeyeceğiz. Belediyecilikte bunlarla yarışamayacağız. Pes ettiler, pes. Er meydanından kaçtılar. Kumpas meydanına çekmeye çalışıyorlar.
Ekrem İmamoğlu seçim mesaisine açılış ve temel atmalarla sürdürüyor AK Partili Belediye'nin yönettiği Fatih'te. Eminönü meydana denince önceden ilk akla gelen yeni cami önündeki meydandı ama artık Eminönü'nün bir meydanı daha var. O da hemen Haliç'in kenarında ve bu meydan Cumhuriyet'in 100. yıl açısından da büyük önem taşıyor.
Vallahi leyleği havada göre.
Bahar'ın habercisi leyleklerin de eşliğinde tek seferde 5 açılış bir de temel atma töreni yapıldı Fatih'te. İmamoğlu seçim yaklaştıkça bu tempo karşısında rakiplerinin daha çok kumpasa başvuracağını ileri sürdü.
Hepinizin huzurunda onları güzelce bir tuş ettik, tuş. Seçim günü yaklaşınca göreceksiniz daha yeni numaraları var. Bak bugünden itibaren 12 gün kaldı seçime, doğru mu? Ekrem'i nasıl alobara ederiz? Mektup mu yazdırırız? Yeni montajlar mı yaptırırız? Yahu isterseniz gidin Hollywood'da film çevirin, bu milleti aldatamazsınız kardeşim.
İstanbul'un diğer yakası Anadolu yakasına da geçti İmamoğlu. Pendik'te AK Partili ilçe belediyesi ve İstanbul adaylarının kentsel dönüşüme ve kreş projesine nasıl engel olmaya çalıştıklarını anlattı.
Kurna Mahallesi'nde bak sosyal konut yapacağız. Onlar milletin neyi var neyi yok alıyor. Biz sabit taksitle oraya sosyal konut yapacağız. Ya fırsatçılığa bak ya. Bizim yetkimizde olan alanı, hani bu adilim diyen acemi aday var ya, onun bakanlığının imzasıyla bizden alıyorlar, Pendik Belediyesi'ne veriyorlar. Güya Ekrem İmamoğlu'nu yıldıracaklar. Ya hadi oradan işine bak ya, işine bak.
Efendim 17 bakan yetmiyor. İşi gücü fiilen Cevdet Yılmaz'a bırakıp Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilçelere gelecek herhalde İstanbul'da. Bu arada sizin paranız. Bütün o konvoylar, araçlar, harcamalar, bakanlar dolanıyor. Bakanlar kendi bakanlıklarıyla ilgili işleri bıraktılar. Yani bıraktıkları sizin işleriniz. Kendi işlerine bakıyorlar. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu. Adil bir yarışta kimin kazanacağını umursamam dedim. Hep diyorum. Bu adil bir yarışma. Adil bir yarışma. Enteresan yani bu vaziyet hakikaten enteresan. Bakalım nereye varacak. Şimdi bütün yumurtaları aynı sepete koyduklarında da bu bir siyasi strateji hatası bana kalırsa. Bilemiyorum. Bu arada emeklilerimizden gelen mesajlar var. Efendim emeklilerimizle ilgili haberimiz var. Hiç merak etmeyin. Oraya geliyoruz. Geliyoruz. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin bir açılış yaptı. Uzaktan da Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan katıldı. Efendim, Murat malınıza sahip çıkın dedi.
Ya Allah, Bismillah.
Yolculuğumuza başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
Şu andaki belediye başkanı bunu da sahiplenir ha.
Sadece bu sene 34 kilometre açtık. 3 aylık bölümde.
Ya tamam da.
Murat kardeşimle de konuştuk.
O buna da sahip çıkar. Bunu onun sahiplenmemesi için millete iyi anlatmak lazım. Murat sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar.
Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan metroyu Murat Kurum'a emanet etti. Malınıza sahip çıkın diye seslendi.
Murat sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar.
Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Anlatıyoruz, anlatmaya tamam. Devam edeceğiz inşallah.
Ulaştırma Bakanlığı'na ait İstanbul Havalimanı Arnavutköy metrosunun açılışı yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum şu anda metroda, Vatman koltuğundaysa Murat Kurum var.
Nasıl bu ara konforumuzu?
Çok güzel ya. Vallahi müthiş ya. Ellerinize sağlık.
4 istasyonun yer aldığı Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro hattının açılışına canlı bağlantıyla katıldı Erdoğan. Hattın seçime kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Hem metro açılışında hem de yine canlı bağlandığı Kahramanmaraş'taki deprem konutları teslim töreninde Murat Kurum'a oy istedi.
Zübük siyasetiyle başka alanlarda insanların gözlerini boyamak belki mümkün olabilir. Ama bu anlayışın deprem karşısında zerre kadar önemi yoktur. İstanbul'a
Murat Kurum kardeşimizi aday gösterdik. Milletimden ülkesini depreme karşı hazırlayacak olanlara destek vermesini istiyorum.
Murat Kurum iftarda da şehit aileleri ve gazilerle birlikteydi. Bu kez İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kuruma destek istedi.
Murat Kurum Bakanımız inşallah İstanbul'un şehir emini olduğunda kazanan sadece Cumhur İttifakımız olmayacak. İstanbul olacak.
İstiyoruz ki 31 Mart akşamı tüm İstanbul sevinsin. Tüm şehitlerimizin, tüm gazilerimizin annesi sevinsin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Yerlikaya ile İstanbul'un güvenliğini konuştu mu bilinmiyor Murat Kurum. Ama özel halk otobüsü şoförleriyle sahurda güvenlik sorununa dikkat çekti.
Genç kızlarımız, kadınlarımız otobüse bindiğinde 31 Mart gecesinden sonra eğer geç saatteyse, durak evine uzaktaysa bizim vatandaşımızın canı da malı da size emanet. O yüzden o kardeşlerimizi gerekirse evinin önüne kadar, kapısına kadar bırakacağız. Anlaştık mı?
Efendim şimdi bu mal kimin? Ne Murat Kurum'un, ne Tayyip Erdoğan'ın, ne Ekrem İmamoğlu'nun, ne Ahmet'in, ne Mehmet'in. Bu sizin, sizin. Patron sizsiniz. Bakın parası bakanlıktan, açılış Murat Kurum'dan. Sizin vergilerinizle. Kaldı ki bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden peşin kesmişler parasını. Peşin para bu zamanda nerede ya? Buradaki siyaset şu, siz de yiyip içelim, biz de gülüp geçelim. Bak. Ama tadını çıkarın. Hani diyorlar ya hizmet gitmez diye. Bakın İstanbul'da iktidar ayrı partide, belediye ayrı partide. Görüyor musunuz? Herkes açılış yarışında. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmaz diyor ya, açılış yarışında tadını çıkarın. Demek ki öyle değilmiş. Efendim şimdi İstanbul için iftar vakti birkaç saniye içinde. Şimdiden Allah kabul etsin memleketimizin, dünyanın her yerindeki Müslümanların orucunu Allah kabul etsin. Evet dinliyoruz.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalam. Hayya alessalam. Hayya alelfelah. Hayya alelfelah. Allahu ekber, Allahu ekber. La
Allah kabul etsin efendim. Devam edelim o kaldığımız yerden. Murat Kurum'dan. Tadını çıkarın. Bakın böyle hizmet gördü mü İstanbul ya? Yarışıyor herkes metro açmakla. Açmakta. Bir de parasını tabii İBB'den kesiyorlar ayrı da. Yani hizmet gitmez. Doğru değil. Doğru değil. 10 metro, 12 metro attı birden yürüyor yani. Enteresan, buna bakın, ibretle bakın. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şey fiilen doğru değil. Kendisi de, kendi partisi de öyle yapmıyor, öyle davranmıyor. Ha parası sizin cebinizde elbette. Mal sizin, patron sizsiniz, bunu unutmayın. Yoksa nereden, kendi ceplerinden bir kuruş veren siyasetçi mi olmuş? Tarihte kim görmüş bunu ya? Şimdi gelelim şu Kanal İstanbul zımbırtısına. Efendim 69 mahkeme kararına rağmen İstimlaklar sürüyor.
Şahin Tepe burada, Murat Kurum nerede?
Bugün kalkıp da bize siz buradan gideceksiniz. Böyle bir kanun yok, böyle bir dünya yok.
Evlerimizi almak istiyorlar, bizi yerimizden etmek istiyorlar.
Mahkemelerden 69 iptal kararı ve 12 yürütme durdurma kararı aldık. Yaptığınız hukuksuz işlemlere ne zaman son vereceksiniz?
Mahkemeler dur dedi ama Kanal İstanbul güzergahındaki Şahintepe'de mahalle sakinleri evlerinden edildi, arsaları başka ilçelere taşındı. Onların ayrıldığı yerlerde ise lüks konut inşaatları başladı.
Mahkeme kararlarını da yok sayıyorlar şu anda.
Tapularımız var ama yerimiz yok.
4 katlı binadan 11 tane İnşallah. Daire var. %90'ı 70.
Şahintepe'liler sürgün projesi dedikleri projeye karşı açtıkları davaların kararlarının uygulanması için seslerini duyurmaya çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü önündeler.
Sürgün projesi o zaten. Bir proje değil bizim için. Çünkü halkın yararına olmayan bir şey sürgün olur, zulüm olur. Yaklaşık 700 dava sürüyor şu anda.
İddialarına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Başakşehir Belediyesi de mahkeme kararlarını yok saydı. Şahintepe'lileri yerlerinde neden karara imzayı ise bakanlığı döneminde Murat Kurum atmıştı.
Ben burada Murat Kurum'a da sesleniyorum. Onun imzası da var orada. Şimdi bir de hangi yüzünden o istiyorlar? Ben hakkımı helal etmiyorum onlara.
Kanal İstanbul'u yapacağız diyordunuz. Şimdi ağzınıza almıyorsunuz. Net cevap verin lütfen. Kanal İstanbul'dan vazgeçtiniz mi? Vazgeçmediniz mi?
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kanal İstanbul projesini yapacağız.
İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim gündemimizde olmayacak. Net altını çiziyorum.
Kanal yapacağız dediler. Kanal yok. Adından da bahseden yok. Kanal iptal sözüm ona diyorlar ama arkadan ihale yapıyorlar.
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un üstüne basa basa gündemimizde olmayacak dediği proje güzergahındaysa ihaleler devam ediyor. Son olarak Kanal İstanbul projesinin kalbi olarak ifade edilen Dursunköy'de yapılacak altyapı imar yolları ve sanat yapıları projesi için 1 milyar 675 milyon liralık ihale yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçelerini teslim eden Şahintepe'liler yargı kararlarının uygulanmasını istiyor.
Şahintepe burada! Murat Kurum nerede?
İstanbul'da parsel bazlı rezerv alan ilan ediliyor. Kaç tane rezerv alan ilan edildi? Murat Kurum'a bunu da sormak isterim.
Murat Kurum'a bir soru da CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan'dan geldi. İtirazlara ve hukuki mücadeleye rağmen iki kez kurumun imzasıyla rezerv alan ilan edilen Şişli'deki bu arazide 72 katlı rezidans inşaatı başladı. CHP'nin ilçe adayı Şahan, 4 futbol sahası büyüklüğündeki alanın hangi amaçla rezerv alan ilan edildiğini inşaat gürültüsü altında sordu. Kurumun onay verdiği lüks projeyle şehir plancısı olarak tasarladığı içinde kreş, kent lokantası ve yeşil alan olan projelerini yan yana koydu.
Bu ses Şişli'nin Kanal İstanbul'unun yapılmak istenen projenin öncü sesleridir. Şimdi bu iki fotoğrafa iyi bakalım. Biri rant, biri halk. Biri peşkeş, biri kreş. Ama en önemlisi net söyleyeyim. Biri Murat Kurum, biri İmamoğlu.
Efendim burada sadece haber değil aynı zamanda çözüm üretip onu da paylaşıyoruz. Bu Kanal İstanbul'un yerine karadan ray üstünde oradan geçebilecek büyüklükteki gemiler zaten ray üstünden geçirilebiliyor. Dünyada bunun örnekleri var. Dolayısıyla su, uluslararası su hikayesine de hiç girmez. Boğazlar, Montreux hiç rahatsız edilmez. İstediğiniz kadar para da alırsınız. Üstelik karadan ecdadımız gibi Fatih'in torunları olarak gemilerimizi geçirmiş oluruz. Göz alıcı bir proje olur. Bir de şu ilçelere il verme, il rüşveti hikayesi, il yapma hikayesi. Bu da otomatiğe bağlansın. Belli kriterlerle hak eden ilçe doğrudan il olsun, otomatik. Bazıları da o kriterleri karşılayamıyorsa ilken ilçeye dönüşsün. Bunu da karara bağlayalım. Evet, geldik şimdi Ankara'ya. Hani mal Allah'ındı, ne oldu demiş bir kıymetli izleyicimiz. Evet, konu o. Cumhurbaşkanı Erdoğan malınıza sahip çıkın diyor. Öyle onlar, duruma göre. Efendim Turgut Altınok, AK Parti Ankara adayı, mütevazı bir hayatım var dedi.
2019'da işe başladığımız zaman mal beyanımız nedir? 2023 yılı sonuna geldiğimizde yeniden aday olurken mal beyanımızı açıkladık millet görsün diye. Rahatsız oldular. Mal beyanını açıkladılar mı açıklamadılar mı belli değil. Bunun yorumunu size bırakıyorum.
Mütevazi bir hayatım evet. vardır. Bütün hayatımız tevazu üzerinedir. Biz emanetçiyiz. Mülkün sahibi Allah.
Şu mal varlığınız mı tamamen?
Bu mal varlığımız tabii.
Tamamı bu mu yani?
Tamamı budur tabii.
Katıldığı Habertürk yayınında onlarca kalem mal varlığı listesini gösterirken mütevazi bir hayatım var dedi Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok.
Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı azalan burada belediye başkanı var.
Eğer çok malı mülkü parayı pulu seviyorsa ya belediye başkanlığı yapmayacak.
Benimki vatan, millet, ülke, devlet sevdası. Yani mal mülk sevdası değil. Çok fazla malım olsun.
Zaten bir sürü malımız
binlerce
var.
Binlerce dairem olsun. Yani beni bunlar mutlu etmiyor ki.
Açıkladığı mal varlığına göre Turgut Altınok'un sadece kendi üzerine 22 arsa, 11 konut, 2 bina, 1 benzin istasyonu, 25 tarlası var. Arsa ve arazilerinin toplam yüz ölçümü 6000 dönüm, yani 6 milyon metrekare. Ayrıca aile şirketleri üzerinde her biri 3 milyon 250 bin lira değerinde 67 adet 1 artı 1 ev ve 5 dükkan görünüyor.
O kadar emlak vergisini ödemek için herhalde bir bankada hesap olması lazım değil mi? Göremedik.
Burada tarihleri var. Büyük gayrimenkulleri belediye başkanı olmadan önce almışız.
Bu kadar emlakınız varsa bu emlakları vergi vereceksiniz. Bunun vergisi de epey tutuyordur herhalde. Bunun için de bir yerde nakit paranız olması lazım. Maaşınız yetmez buna değil mi?
Mansur Yavaş bu kadar taşınmazın vergisini ödemek için bir banka hesabına ihtiyaç olduğunu söyledi. Altınok'un banka hesap bilgilerini açıklamamasına işaret etti. Ne kadar kira geliri olduğunu da sordu. Mal varlığı tartışılan Turgut Altınok yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la açılış törenindeydi.
Ne diyorlar? Milliyetçi olup demlemek yok. Demlemek bizim Rize çayından olur.
Onlar size kendileri demlenir. Onlara her türlü görüşmeyi yapmak serbest. Oy istemek serbest. Onlara her şey mübah. PKK'lar sayaç okuyacaktı Ankara'da. İnsan hiç olmasa bunları söylerken bir utanır. Bunlar Allah utandırmasın diyorlar. Hakikaten utanmaz oldular.
Erdoğan'ın sözlerine de gazeteci Nevşin Mengü'ye yaptığı açıklamada yanıt verdi Mansur Yavaş. Pazarcılarla buluşmasında da belediye meclis üyeliği çoğunluğu vurgusuyla seçimi rekor oyla alacağını tekrarladı.
Seçimi kazanacağız ama bu asla zafer olmayacak. Çünkü zafer düşmana karşı kazanılır. Bizim karşımızda düşman yok. Rekor bir farkla belediyecilik dersini vatandaş verecek inşallah.
Şimdi efendim burada kabaca görüyorsunuz. Şurada da detayları var ama okumaya imkan yok. İmkan yok. Acaba bunun en azından bir Allah vergisi falan öyle bir şey veriyorlar mı? Veriyorlar mı? Ya bu nasıl şey? Niye emanet sizde? Sizin kriterlerinizi Allah nezdinde karşılayacak başka kimse yok mu memlekette? Bir de bir şey söyleyeyim size. Bakın tarım sorunundan, gıda sorunundan, hayat pahalılığından, konutta kira sorununa kadar hepsi şu rantçı bakış açısıyla ilgili işte. Bu inşaat vesayeti var ya, bu işte. Bu en küçük örneklerden biri bu. Sebebi budur. Bu kadar efendim taşınmaz şu bu. Ne yapılıyor üstünde? Hiç. Ondan sonra tabii ver inşaata desteği. Evet efendim, 40 ilde aynı anda emekli eylemi.
İnsanca yaşamak istiyoruz.
Sana diyorlar ki sabret. Gün geçtikçe artar fırkat. Senaya olma ırgat, senin ünün var emekli. Senin sırtından doydular, alıp kenara koydular. Bir de seni yok saydılar, sandılar ki kör emekli.
2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz.
Emekli yılı, işte sen bir idare et beni. Sen ne idare ettireceksin? Söylemekten bıktım, artık eylem zamanı.
İzmir'den Antalya'ya, Mersin'den İstanbul'a, Ankara'ya kadar Türkiye genelinde 40 ilde emekliler seçim öncesi sokağa çıktı.
Emeklerimiz beslenemiyor. Bırakalım beslenmeyi. Yatağa aç gidiyor.
Karnını doyuramıyor. Emekliler pazar yerine gittiğinde sadece fiyatları inceliyor.
Markete gitmek karabasandan beter oldu. Kasabın yolundan vazgeçtik. Ekmek alamıyor emekli.
Emekler ayakta kalma savaşı veriyor. Açlıkla sefalet savaşı veriyor. Sesimizi duymuyorlar.
Türkiye'nin dört bir yanında emekliler seslerini duyurabilmek için meydanlarda eylemdeler. Maaşlarında bir düzeltme beklentisi içerisindeler. Hükümetten talepleri bu. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde adaylarsa sokaklarda emekliler üzerinden kampanya yürütüyor. Emekliler ise soruyor, neden seçim öncesinde herhangi bir adım atılmıyor diye.
Biz kimseden lütuf beklemiyoruz. Biz kimseden cepaşlı istemiyoruz.
Ben 10 lira maaş alıyorum. Tamam, utanıyorum. Biz acız. Emekli 10 bin lirayla gidemiyorum. Memleketime gidemiyorum. Gidemiyorum. Otobüs biletler 500 lira olmuş.
10 bin lira en düşük maaşla yaşam mücadelesi veren 10 milyon emekli var. Resmi verilere göre 1 milyon 800 bine aşkın emekli geçinebilmek için çalışıyor. 2024 yılını emekliler yılı ilan etti Cumhurbaşkanı. Ama seyyanen zamma kapıyı kapattı.
Adım atmazsanız yakın bir zamanda birçok bölgede mitingler düzenleyeceğiz.
Emekliler seçimlere sayılı gün kala sandığı gösteriyor. İstanbul Maltepe'de de temsili seçim sandığı kurdular.
Emekliye soy
sokakları ne kadar çok aşındırırsak, bu siyasi iktidara ne kadar dur desek, bizi ötelemeyin dersek böyle kazanırız. Selçuk Bey'in söylediği bir şey vardır. Eğer patron halksa, halksa halk her şeyi sorgulayabilmeli.
Ellerinizden öperim sizin ya. Ama bu şartlarda sizin emekliliğiniz, bizim emekliliğimiz bitmez. Abi bitmez yani. Bakın, sosyal atık muamelesi yaptırmayın kendinize. Don lastiği olsak emekli değil de %95 zam almıştık. Efendim, gönül siyasette de hayatta olduğu gibi kaçanı kovalar. Emin olun. Devam ediyoruz efendim. %109'luk zamma bakandan, ticaret bakanından, etle ilgili bu. Az bir artış dedi.
Verdiği 10 milyar maaşa 500-600 liraya et alınmaz. Bu kuyrukların günahını verecekler.
Az bir şey, kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu.
Ama onlarda para çok ya. Ondan az artıyor onlara göre. 10 lira alsın, o zaman gel görüşelim.
Dar gelirli aylardır 1 kilo ucuz et alabilmek için geceden gündüze kuyruğa girerken, et fiyatları kasapta markette el yakarken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat et fiyatları az bir şey arttı dedi. TÜİK verisine göre bile bir yılda artış %100'ün üzerinde. Ticaret Bakanı'nın az dediği artış TÜİK verilerine oldukça yüksek yansıdı. Dana eti %109, kuzu eti bir yılda %129 arttı. Öyle ki dar gelirlilerin bir kilo ucuz eti alabilmek için girdiği kuyruk da gün be gün uzamaya devam ediyor.
%100'den fazla artışı var etin. Ya o bakana bakmayın, bana göre de benim sırtım pekse bana bu hava soğuk gelmiyor ama herkese soğuk geliyor değil mi?
Az bir şey, kırmızı fiyatlarında bir artış oldu.
Giden sene biz 200 liraya kıyma aldığımızı biliyoruz ama bu sene 500 liraların üstünde. Nasıl olacak? Neresi az? Tabii bakanlar kendilerine göre konuşuyor. Kendilerinde para çok ama bizde de para yok.
Şeker hastasıyım. Hastaneye yatacaktım. Devletin hastanesini bunu bekliyorum. 9. aydan beri bana fizik verecek. Oradan da geldim, kuyruğa girdim. Nereden nereye? Daldan dala dünü yok bakayım.
Kasapta kıyma 520 liradan, kuşbaşı et 580 liradan satılıyor. Tabii alım gücü yüksek olan alabiliyor artık. Dar gelirli ise et süt kurumu kapısında, başkent market önünde kuyrukta.
Bu ne ya? Ben insanlık mı olur?
Abla sen de sırana gir. Bak sen sıradan ikide bir çıkıyorsun.
Elinizdeki ne efendim?
İsim liste.
Buradaki liste.
Sabahına geliyor, sıraya yazılıyor, bekliyor.
Kaç kişi var şu an listede, bakabilir miyim?
180 kişi var.
Hangi bakan diyor onu? Gelsin bakalım kasapları. Nasıl artmış? Nasıl azalmış?
İyi yerlerde 700'ün aşağı et yok. Perişan olduk. Oruç ağzımıza burada mahvolduk yani.
Selçuk Tepeli diyor ki haberlerde, patron sizsiniz diyor. Aa, patronlara bak. Böyle patron mu olur?
Patron kuyrukta.
Patron kuyrukta. Aynen öyle.
Kesime daha az hayvan gönderilince orada bir küçük sıkıntı oldu.
Ankara temelli mezbahası. Atokların hepsi full dolu. Gördüğünüz sırlarda malını indirmek için mezbahanın dışına kadar sıra olmuş durumda. Kırmızı et fiyatlarını yükseltmek için malını satmıyor besici diyenlerin yalanının yüzüne vurulmuş bir tokat olur umarım.
Etin fiyatı az arttı diyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, artış gerekçesini de kesime giden hayvanların az olmasıyla açıkladı. Halbuki besici mezbahada hayvanlarını kestirmek için sırada. Et fiyatlarındaki asıl artışın nedeni besicinin katlanan maliyeti.
Yıllardan beri bakanlığımız enflasyonu düşüreceğim diye süt üreticisini zarar ettirdi. Etteki sıkıntının asıl nedeni son 5 yıldır sağlam hayvanlar kesildi.
Efendim, kıymetli izleyicimiz patron sizsiniz sözünü tekrarladı. Ama bir umutsuzluk içinde, ne bilim ne teknoloji tek başına çözüm vaat eder. Sahip çıkmanız lazım. Ve patron kesinlikle sizsiniz. Şimdi evet, sıradasınız, kuyruktasınız ama bu böyle sürmeyecek dedim size. Bunu göstermelisiniz. Gönül kaçanı kovalar. Kazanacaklar, kaybedeceklerinden hiç kuşku duymuyorlar. Mesele orada. Ha, bu arada da bakın şu enflasyonu görüyorsunuz değil mi? 200 bin tirol besleyeceğinize 200 bin sığır besleyin dedik, anlatamadık. Demedik mi çözemezler diye. Şimdi bu enflasyona göre 400 bin sığır beslemeleri lazım. Başlasalar şimdi bitirirlerdi. Evet efendim, devam ediyoruz. Emekli polisler zam istiyor.
Kefenimizle görev yaptık. Yani her an ölümle karşı karşıya olan bir meslek grubuyuz. Bu hizmetimizin sonucunda emekli olduk. Son 5 yılda ekonomik olarak çok sıkıntıya düştük. Şu anda asgari ücretin altında maaş almaktayız.
Canları pahasına görev yaptılar, emekli oldular. Bu kez de geçim derdiyle mücadele ediyorlar. Polis emeklileri maaşlarına zam ve ek göstergede adalet istiyor.
Söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3600 ek göstergeye yükseltilecektir.
3600 ek gösterge verildi denildi. Ama bu doğru değil. Emniyet teşkilatı içerisinde ayrım yapılmıştır.
Mevcut hükümet emekli polislere 3600'ü tam istenildiği gibi vermedi. Tahsil farkı gözetmeksizin olmadı. Üniversite mezunlarına belli bir oranda ek göstergeden faydalandırdı. Ama meslektaşlarımızla beraber aynı görevi yaptık.
177 bin emekli polisten 107 bin tanesi 3600 ek gösterge verilmeyerek yaklaşık 2 asırlık emniyet teşkilatı mensuplarına tarihi bir haksızlık ve hakkaniyetsizliğe imza atılmıştır.
Ek gösterge eğitim durumuna göre ayırdı polis emeklilerini. Omuz omuza görev yapan polis emeklilerinin yarısından fazlası hayal kırıklığına uğradı. Adaletsizlik giderilsin, memura verilen seyyanen zam emekli aylıklarına da yansıtılsın istiyorlar. Polislere verilen aile yardımı da emekli olduklarında kesiliyor.
Aile yardımının da kesilmemesi lazım. Çünkü bizim de bir ailemiz var. Bir sene önce 1500 liraya oturduğum yeri şu anda 10 bin lira kira istiyor. Yani bunu verebilmemiz İstanbul şartlarında çok zor.
Gözyaşlarıyla adalet arayışı.
İyi misin? İyi misin? Duyuyor musun?
Var mı bir şey? Acımı tam yaşayamadım. Taziyelerimi tam kabul edemedim. Haykıra haykıra ağlayamadım.
Her sabah kalktığımda gördüğüm babası vardı. Soruyor. Babam nerede diye. Ona hani diyebileceğiz ki biz dik durduk. Babam bizim yanımızda olamadı, maalesef geri getiremedik ama biz sonuna kadar gittik, hakkımızı aradık ve ona bunu yapanların cezasını verdik.
Bir tarafta daha 1,5 yaşındaki oğlu babasız bırakılan gözü yaşlı bir eş, bir tarafta gencecik evladını toprağa vermiş acılı bir baba. 18 gündür adalet savaşı veriyorlar. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı da olan 16 yaşındaki TC ve annesi Eylem Tok hala Türkiye'ye dönmedi. Adalet Bakanı Amerika'da yargılanabilirler dedi.
Oradan cevap bekliyoruz. Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin. Benim vatandaşımsın. Dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım diyebilir.
Kimsenin ahı kimsede kalmaz ve kalmasın istiyorum. Bütün yaptıklarını bugüne kadar çeksinler istiyorum hukuk anlamında.
Yazar Eylem Tok ve estetik cerrah Bülent Cihan Timur'un 16 yaşındaki oğulları TC ailesine ait lüks araçla aşırı hızla girdiği virajda ATV araçlarının arasına daldı. 28 yaşındaki Oğuz Murat Acı kan kaybından yaşamını yitirdi. Kazadan sadece birkaç saat sonra yurt dışına kaçan anne Oğuz'a New York sokaklarında yüzleri gülerken böyle görüntülendi.
Tabii baba güçlü, parası var, parayı bastırır. Gariban bir ailedir. Nasıl olsa onlar da bir şekilde susar. 2 güne döneriz evimize. Ben o fotoğraftan gördüğüm tek şey buydu yani. Yok vicdan, korku falan hiçbir şey görmedim. Karşılarında böyle bir aile olacağını tahmin etmedikleri için o şekilde gittiler. Ama gördüler ki sert kayaya çarptık. Bundan sonra uğraşacağız sonuna kadar.
Ceren'in olduğu yerde şoförü de vardı, kendisi de vardı. Nasıl Ceren tutuklanmışsa baba da bunu yardım yataklık yaptı. Vicdanı rahatlatmak bu mu?
Eylem Tok ve oğlu TC için iade süreci devam ederken tek tutuklu onları havalimanına bırakan çalışanları Ayşe Ceren Saltoğlu. Estetik cerrah Bülent Cihan Timur'un serbest kalmasına acılı baba Özer Acı tepkili. Gözyaşları ise dinmiyor.
Yani sudan çıkmış balık gibiyim. Kolum kanadım kırık. Özür dilerim. Estağfurullah.
Yeni verilere göre ve kazanıyoruz diyor.
Seçmen heyecanlı, adaylar heyecanlı. 31 Mart gecesi o heyecanın taşınacağı yer yine aynı. Now Haber ekranı.
Türk halkı demokraside kararlıdır.
Sabırsızlıkla sandığa gitmek isteyen çok insan olduğunu gösteriyor.
Daha var o güne demişti Selçuk Tepeli. Evet. İşte o günün içindeyiz.
Seçmen oyunu kullanacak, sonucunu NAV Haber'den takip edecek. Yayın maratonu Gülbin Tosun'la NAV Ana Haber'le başlayacak. Seçim yasakları kalkar kalkmaz Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz ilk sonuçları duyuracak. Yine en temiz ekranda en anlaşılır grafikler ve adaylardan canlı bağlantılarla.
Şimdi ilk veriler gelmeye başladı. Bir ajans çok yüksek açmış olabilir bir ismi.
Tam 12 seçim geçirmiş bu ekip. Ve 12 seçimde de adres burası olmuş.
NAV Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, iki ajanstan gelen verileri analiz edecek ve sonuçlar netleştiğinde Türkiye'yi nasıl bir siyasi ortam bekliyor? O sorunun yanıtı da yine NAV Haber stüdyosunda.
Açıklamalarla ilgili canlı bağlantılar yapacağız. Çok hızlı bir şekilde o oylar sayılacak.
Orta sayfanın deneyimli gazetecileri Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek'le birlikte NAV Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten ve NAV Haber siyaset ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu yeni siyasi iklimi anlatacak.
En doğru verileri bizden alacaksınız. Her zaman olduğu gibi seçim deneyimi olan bu ekip size güzel bir gece yaşatacak.
NAV'da seçim özel yayını 31 Mart'ta.
Efendim, İzmir Bergama'da sendikaya üye olduktan sonra işten çıkarılan tarım işçileri 210 gündür nöbette. Kadın işçiler Ankara'ya yürüyor. Peşlerindeyiz. Yanlarındayız. Gözümüz üstlerinde. Haberlerini vereceğiz. Şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Efendim, dünya Galler Prensesi Kate'i arıyor. Ortalıkta yok. Aralık sonundan beri görülmedi. İçeriden gelen bilgilere göre mide ameliyatı geçirdi. Anoreksiya olma ihtimali var. Bir aşkı memnu durumu da söz konusu olabilir vesaire. Bakacağız, devam edeceğiz, takip edeceğiz biz de. Bizden sonra Yabani Var dizi yeni bölümüyle iyi akşamlar.
Bin can feda bir tek dostuma her köşesi.